Türk tarihinin izinde.
Türk tarihinin izinde birlikteliğimiz başladı. Merhaba değerli dinleyicilerimiz. Programı Neslihan Değirmencioğlu hazırlıyor. Kumanda masasında Recep Özden, ben Sedat Ağaoğlu. Gazi Üniversitesi öğretim üyesi ve Türk Tarih Kurumu Başkan Yardımcısı Doçent Doktor Güray Kırpık hocamızla birlikteyiz. Hocam merhabalar, hoş geldiniz.
Merhabalar, hoş bulduk Sedat Bey.
Değerli dinleyicilerimiz, az sonra Güray hocamızla sohbetimize başlayacağız. Bu hafta Türk destanlarını konuşacağız. Ama onun öncesinde biliyorsunuz bizi ilk arayan dinleyicimizi Türk Tarih Kurumu yayınlarından bir kitap armağanımız oluyor. Bunun için 463-34-19 ve 463-34-21 numaralı telefonlarımızı arayabilirsiniz. TRT Türk Tarihi @trt.net.tr adresimize bir elektronik posta gönderebilirsiniz. Ya da bir kısa mesaj numaramız var. 535-472-60-11. Hocam bu hafta şanslı dinleyicimize hangi kitabı armağan edeceğiz?
Türk Tarih Kurumu yayınlarından Timur ve Devleti adlı eseri, Profesör Doktor İsmail Aka hocamızın eserini Türk Tarih Kurumu yayınlarından hediye ediyoruz. Bir el kitabı mahiyetinde akademik bir eser, ancak okuma amacıyla özellikle de genel olarak genel okuyucu kitlesine hitap eden bir bilimsel eser bu. Timur Devleti tarihi üzerine yazılmış olan en önemli eserlerden birisi aynı zamanda. Dünyada da Timur Devleti tarihini çalışan nadir insanlardan birisidir İsmail Aka hocamızı. Burada tabii en önemli şeylerden birisi kitabın boyutu, bir el kitabı hüviyetinde olması. Yani küçük boyutla bir hazırlanmış kitap. Tarih kurumu kitapları genellikle çok büyük olduğu için küçük çantalara sığmıyor ama bu daha farklı ve güzel hazırlanmış gerçekten de.
Okuması da kolay hocam. Evet. Konu zaten çok ilginç. 463-34-19 ve 463-34-21 telefon numaralarımız. Ve hocamızla, Doçent Doktor Güray Kırpık hocamızla sohbetimize başlıyoruz değerli dinleyicilerimiz. Hocam destanlar konusuna girelim bu hafta. Az önce de duyurduk dinleyicilerimize. Destanlardan kastımız ne ve destanların tarihteki kaynak derecesi açısından önemli. İkinci derecede bir kaynak olarak mı kabul ediliyor?
Destanlar tarih kaynakları içerisinde ana kaynaklar grubunda yer alır. Ancak tetkik edildiğinde, yani incelendiğinde elenmesi gereken çok sayıda abartılı bilgiler yer aldığı için iç tenkit dediğimiz eleştiriye tabi tutulmalıdır. Yani ne kadar gerçektir, ne kadar değildir tartışmasının çok iyi yapılması gereken kaynaklardır. Aynı zamanda kültür olarak baktığımızda dil unsurları açısından, inanç unsurları açısından genel anlamda da bir toplumun yaşadığı coğrafyayı ve kültür ve gelenek ortamını izah ettiği için farklı açılardan da değer taşırlar. Yani sadece tarih bilgisi açısından değil de genel sosyal tarih açısından değerleri vardır. Ondan dolayı ana kaynakta sayılabilir birçok açıdan baktığımızda. Tarih kaynağının olmadığı durumlarda değerlendirmeye tabidir ve bir kaynak gibi muhatap alınmak zorundadır. Yine ana kaynakların olduğu durumlarda da biz destanların olduğunu görüyoruz. Mesela baktığımız zaman şehir efsaneleri diye bir kavram var değil mi? Yani günümüzde
evet,
şehir
hocam,
efsanesi.
Evet.
Yani 20. yüzyılda bile, 2016 yılındayız, günümüzdeki olan olaylarda bile efsane kavramının kullanıldığını görüyoruz. Destan kelimesi Türkçe bir kavramdır. Tabii Farsça, Urduca ve diğer Indo-Avrupa'yı dillerin bir kısmında da destan kelimesini görürüz. Bizim destan anlamında kullanmış olduğumuz tarihte Osmanlı döneminde bir başka kavram daha var. Menkıbe kavramı var. Destana yakın bir kavramdır. Avrupalılar buna epop diyorlar. Epopey ya da epop. Destanın özelliği sıra dışı olaylarla yüklü olması, mübalağa yani abartma sanatının edebiyatta en çok kullanıldığı bir tür olması destanın içerisinde gerçekten de olağan olaylar değil, olağan dışı olayları görürüz. Ancak olağan olayları takip etmekte mümkündür içerisinde. Yani abartıyla gerçekten olabilecek bir takım unsurlar da yer alabilir. Mesela dağ isimleri, ova isimleri, şahıs isimleri, oradaki inanç ve gelenekle ilgili bazı hatlar, olaylar örtüşebilir, gerçek olaylarla örtüşebilir ve bu anlamda da gerçek tarihin bir dönemini temsil edebilir. Türk tarihinde Osmanlı döneminde ve daha öncesinde esatır kavramını da destanın yerine kullanılan yakın bir kavram olarak görüyoruz. Esatır kelimesi usture kelimesinin çoğul şeklidir. Usture masal, hikaye demektir. Yani Batı dillerinde stuar ya da stor, story dediğimiz kavram hikaye demektir. History yani başına H'ye getirdiğimizde history tarih oluyor. Demek ki usture kavramıyla tarih kavramı, history kavramı
Çok yakın.
Indo-Avrupai kelimede eş anlamlı olarak kullanılıyor. Esatır, masallar, hikayeler, efsaneler bütünü için kullanılan bir kavram. Eskilerin hayat hikayelerine esatır deniliyordu. Yani story ya da histuar deniliyor Batı kültüründe de. Demek ki destanlar bir tarih hikayesidir. Bir tarih olayını anlatır. Mesela Satuk Burahan Destanı, işte Türklerin İslam'a girişinin ilk kahramanını, ilk olaylarını burada görürüz biz. Karahanlı döneminin bir destanı. Bunun gibi mesela İstanbul'un fethiyle ilgili destanlar vardır. Yine Haçlı seferleri sırasında Avrupalılar Haçlı seferlerinin liderleri için ya da bazı olaylar için destanlar yazmışlardır. Bu destanlar olay olduğu sırada ortaya çıkmış olmayabilir. Daha sonradan ortaya çıkabilir. Çanakkale Savaşı'nda Çanakkale ile ilgili destanlar yazılmıştır. Savaş olup bittikten sonra yazılabilmiştir. Yazıldığı dönem veya coğrafya farklı da olabilir. Mesela Çanakkale ile ilgili destanı Anadolu'nun herhangi bir yerinde bir şairimiz, bir edebiyatçımız ya da bir vatandaş yazıyor olmuş olabilir. Yine Haçlılar dönemine ait Kudüs olayını anlatırken, yani Haçlıların birinci Haçlı Seferi sırasında Kudüs'ü ele geçirmesini hikaye eden destan 1595 yılında yazılmıştır. Yaklaşık olarak 400 yıl sonra yazılmış olan bir destanın yazma destanı olarak adlandırıldığını görüyoruz. Demek ki destanların bir kısmı yazılmış destandır. Bir kısmı ise kendiliğinden tabii süreçler içerisinde halk dilinde ve halkın hayalinde dilden dile anlattığı bir takım olaylar dizisidir. Ve bunlar yazılmış veya olağan tabii destan şeklinde, yazılmamış destan şeklinde şifahi destan, sözlü destan tabirlerini kullanabileceğimiz bir destanlar grubu vardır. Türk tarihinde de
Hocam evet.
yani dünya tarihinde görülen, dünyanın farklı bölgelerinde görülen destanlara göre bir karşılaştırma yapmak mümkün. Yani Türk destanlarının özellikleri vardır. Türk tarihine işaret eden bu destanlar aslında kültürümüzün, geleneğimizin çok temelinde yatan bazı kavramlara açıklama getirmemize fırsat verir. Mesela tarihi olayları açıklamamız açısından bir kaynaktır. Aynı zamanda kavramlarımızı kullandığımız dil ve inanç umdelerini anlamamızı ve temellendirmemizi sağlayacak bir takım düşünceleri o destanlar içerisinde uygulamalı olarak görürüz ya da hikaye içerisinde yerleşmiş şekilde serpiştirilmiş bir halde görebiliriz.
Hocam Türk destanlarına geçecek olursak galiba Oğuz Kağan Destanı ile başlamamız gerekiyor tarihimizde.
Evet, Oğuz Kağan Destanı ve buna benzer birçok Türk destanından bahsedebiliriz. Milli Destanlar grubu içerisinde yer alır Oğuz Kağan Destanı. Yani Türklerin kendilerinin sadece kendi kahramanlarının ürettiği ve o baş kahraman olduğu bir destandır. Böylece biz Oğuz Kağan Destanı'nı bir ilk dönem Türk destanları arasında görülen bir destan olmakla birlikte tarihi süreç içerisinde devamlılığı olan bir destan olarak da tanımlıyoruz. Şöyle ki yani Oğuz Kağan Destanı'nın olduğu dönem antik bir dönemdir. Hunlar dönemini temsil eder veya daha öncesini temsil etmektedir. Ancak İslamiyet'ten sonraki versiyonları İslamiyet'ten sonra yazılmış olduğu için Oğuz Kağan Destanı'nın İslamiyet öncesi versiyonlarıyla karşılaştırma imkanına sahip oluyoruz. Yani Türkler İslamiyet'e girdikten sonra da İslamiyet öncesi destanlarını kullanmaya devam ettiler. Bu anlamda yani milli bir destandır.
Hocam İslami bir hüviyet kazandırarak mı?
İslami bir hüviyet kazanarak Oğuz Kağan İslam'ın yayılması için savaşmıştır. Tek tanrılı bir hükümdardır, Kağan'dır. Böyle anlatılmaktadır. Yine Dede Korkut da böyledir. Yani İslamiyet öncesi Türk destanıdır ama İslamiyet'ten sonra da Dede Korkut vardır ve anlatılmaya devam etmiştir ama Müslüman kimlikte yaşamaya, anlatmaya devam etmiştir olayları. Avrupa'da da bu vardır. Yani bunlar zamanla toplumda yaşanan gelişmeleri, değişmeleri de anlamamızı sağlayacak unsurlardır destanlar. Yani destanlar adeta bir toplumun tarihinin sicili gibi zaman içerisinde değişebilmiştir. Mesela Nasreddin Hoca ile ilgili 20. yüzyılda yazılmış olan fıkralar vardır. Değil mi? Onlara baktığımız zaman Nasreddin Hoca çok ilginç araçlar kullanan birisi olarak tanımlanabilir. Yani uçağa bindirebilirsiniz, otomobil kullandırabilirsiniz. Halbuki otomobil Nasreddin Hoca döneminde olmaması lazım, değil mi? Bunun gibi yani kendi çağında olmayan pek çok insanla karşılaşır, pek çok dili bilir. Aynı zamanda pek çok aracı kullanır ve o aslında günümüzün hayatının içinde yaşayan bir insan gibi telakki edilir, anlaşılır. Bunun gibi Oğuz Kağan da aslında yüzlerce yıl yaşamış bir insan gibidir. Ve bunun zamanla toplumun benimsediği kimlik anlamında, kimlik eğitimi anlamında, tarih eğitimi anlamında kullanılan bir kahraman olduğunu anlıyoruz. Kahramanlar böyledir yani ölürler ama ölmezler. Böyle halk dilinde eğitim amacıyla yaşatılırlar. Çünkü çocuklarının hep böyle olmasını ister halk. Yani eğitim açısından destanların çok olağanüstü bir işlevi vardır. Bunu anlamamız lazım. Dünyada da böyledir. Yani eğitim tarihinde duygu eğitimi dediğimiz, belli başlı karakter eğitimi dediğimiz unsurları destanlarla çok kolay yakalayabiliriz ve çocukların dünyasına bunu aktarabiliriz. Çünkü çocuklar destanlar içerisinde kendilerini bulabilirler, somutlaştırabilirler.
Yani bir
öyle bir hayal dünyaları vardır.
Tarih bilincinin oluşumunda da çok katkısı olduğunu mu hocam? Evet.
Çok etkili ve katkısı yani olağanüstü diyebiliriz. Olağanüstü bir etki yapar çocuklar üzerinde. Mesela çocuklar neden karikatürist ortamında canlandırılmış çizgi filmleri severler değil mi? Karikatüristin çizmiş olduğu gerçek bir tabloyu değil de bir çizgiyi severler. Halbuki o çizgi gerçek değildir. Demek ki çocuklar bambaşka bir dünya hayal ediyorlar. Bambaşka şekillerde algılıyorlar olayları ve bekliyorlar. Sürprizlere açıklar ve merak uyandırıcı şeylerle ilgileniyorlar. Merakları bu tür olaylarla yani menkıbelerle dünyayı keşfetme meraklarını gidermeye çalışıyorlar ki bu destanlar onlara dünyayı keşfettiriyor, geçmiş ve gelecekle ilgili plan yapmalarına dair ipuçları veriyor. Böyle önemli bir eğitim aracıdır destanlar aynı zamanda.
Hocam,
tabii karşılaştırmalarını da yapabiliriz. Yani Türk destanlarıyla başka kültürlerdeki destanlar arasında bazı farklar olduğunu da...
Ne, buyurun evet, hocam.
Milli destanlar açısından olayı değerlendirmemiz lazım. Tabii mesela Oğuz Kağan destanı, yaratılış destanı, Türklerin bir Karahan destanı var, bir yaratılış destanı var. İşte Uygurların, Göktürklerin kendilerine ait destanları var bildiğiniz gibi. Türeyiş destanı ve diğer ismiyle yeniden canlanma ve bağımsız olma destanı diyebildiğimiz Ergenekon destanı var. Ergenkün destanı diye de bilinir. Yani yeni gün, bugünkü adıyla Nevruz'dur. Yeni gün demektir Nevruz kelimesi de. Yeniden dirilişin, istiklalin adıdır. Tabii bu destanların temel özelliğine baktığımız zaman destanın motif anlamında tek tanrılı olduğunu görürüz. Yani tek tanrılı bir insan orada baş kahramandır. Diğer unsurlar da vardır. Yani hayvanlar vardır, bitkiler vardır, insanlar figür olarak vardır. Kahramanlar içerisinde yardımcı kahraman olarak destanın unsurları içerisinde rol alırlar. Ama baş kahraman tek tanrılıdır. Demek ki Türkler gök tanrı inancına bu anlamda da mitolojik kaynaklarımızda sahip olduklarına dair ipuçlarıyla kesin bir şekilde sahiptiler. Yani gök tanrı inancını destanlarımız pekiştiriyor ve var olduğunu ispatlıyor. Destekliyor yani bu fikri. Kaldı ki biz yazılı kaynaklar ve diğer kalıntılarla da bunu ifade etmiştik. Yani destanlar ise bunu teyit ediyorlar ve doğru olduğunu beyan etmiş oluyorlar.
Hocam şimdi şöyle bir tez ileri sürüyor mu? Tarihçiler bu konuda çalışıyor mu? Oğuz Kağan tarihte yaşamış şu Türk Kağan'ıdır. Böyle tezler ileri sürülebilir mi? Bunlar incelenebilir mi? Araştırılabilir mi? Az evvel vurguladığınız destanın iç tetkiki, iç incelemesi, iç eleştirisi. Burada tarihçiler hangi yöntemleri uyguluyorlar Güray Hocam?
Evet, tabii Oğuz Kağan destanı hangi Türk hükümdarına veya tarihteki bir olaya bağlanmaktadır? Bununla ilgili de farklı görüşler söyleyen araştırmacılarımız, yazarlarımız geçmişte de olmuştur, şimdi de vardır. En çok güçlü bir tez olarak günümüzde üzerinde durduğumuz konu Oğuz Kağan'ın Bahatur Han ya da Mete Han olup olmamasıyla ilgilidir. Olması büyük bir ihtimal dahilindedir. Bu görüş güçlüdür. Ancak az önce de ifade ettiğimiz gibi destanlardaki kahramanlar daha sonradan yaşatılan kahramanlar olduğu için olayı daha da eskiye götürmek mümkündür. Yani bir peygamber olarak Oğuz Kağan diye bir başka şahıs değerlendirilebilir her zaman. Bu Zulkarneyn Aleyhisselam olabilir. Bunu daha önce de ifade etmiştik bir programımızda. Oğuzların ve Türklerin atası olan bir büyük hükümdar Oğuz Kağan ismiyle bilinen bir hükümdar olarak biz anıldığını görüyoruz. Ve nitekim Ortaçağ İslam ve Türk kaynaklarında yine Osmanlı dönemi kaynaklarında Oğuz Kağan yazılı olarak ilk ata olarak kaydedilmiştir. Yani Oğuz Türklerin en eski büyük hükümdarı, birleştirici hükümdar Oğuz Kağan'dır. Oğuz Kağan öyle birisi olmalıdır ki onun etrafında bütün Türk toplulukları bir araya gelmiştir. Tek bir devletin lideri olmuştur ve o efsanevi kahraman odur. O vefat ettikten sonra Türk toplumu, Türk budunu parçalanmıştır. Yani millet diyoruz. Budun kelimesinin eski Türkçedeki karşılığı bugünkü anlamda millettir. Bu Oğuz Kağan'ın birleştirici vasfı hangi Türk hükümdarına tekabül ediyor? Gerçek anlamda bildiğimiz, diğer belgelerle bildiğimiz hükümdarlar içerisinde gerçekten de burada bir Mete Han vardır. Ancak sonrasında belki oturtabilirsek Bilge Kağan kısmen karşılıyor gibi, yani birleştirici bir hükümdar olması, ama Bilge Kağan döneminde de Göktürklerin hükmüne girmeyen topluluklar, Türk toplulukları olduğunu da biliyoruz. Ama en büyük birleştirici hükümdarlardan birisidir o da. O da geç bir dönemdir baktığımızda, 6. yüzyıldır. Destanın özellikleri itibariyle peygambervari, olağanüstü karakterler, olağanüstü olaylara müdahil bir şahıs olması, onun aslında beklenmedik bir takım mucizelerle gelen bir kişi gibi algılanmasına da sebep oluyor. Demek ki Türklerin bir hükümdarı vardı ve o bir aynı zamanda bir peygamberdi. Yani bir kut almıştı. O Tanrı'nın evet, desteğiyle gelmiş bir liderdi.
Belki de az önce
birleştiriciydi. Yani bu anlamda gökten gelen bir
belki,
işaretle.
Hocam Zulkarneyn Aleyhisselam'dı belki de az önce
yani
ifade ettiğiniz gibi.
Evet. O tezde güçlü olmuş oluyor dolayısıyla. Evet. Yani güçlü tezler var demek istediğimiz. Yani
buradan yola
Zulkarneyn diyebilirsiniz, evet. Yafes diyebilirsiniz, Yafes'in oğlu Türk var, Türk diyebilirsiniz. Veya Nuh Aleyhisselam olabilir gibi. Yani evet, insanlığın evet. Ortak atası olan Nuh Aleyhisselam'a kadar uzanan yorumlar var.
Devam edeceğiz. Güray hocamızla sohbetimize değerli dinleyicilerimiz bir nefeslenelim.
Programımıza katılımınızı bekliyoruz. Bize ulaşabileceğiniz telefon numaralarımız 90 312 463 34 21 ve 90 312 463 34 19.
Devam ediyoruz değerli dinleyicilerimiz. Doçent Doktor Güray Kırpık hocamızla sohbetimizi. Ama hocam Almanya'dan Derviş Ahmet Baş adlı dinleyicimizin kitabı eline ulaşmış. Çok teşekkür ediyor bizlere. Biz de memnun oluyoruz böyle ellerine ulaştıkça. Evet,
iyi okumalar diliyoruz.
İyi okumalar diliyoruz. Hocam bir de kurumunuza teşekkür ediyoruz. Dinleyicilerimize büyük desteğinizle bu kitapları ulaştırabiliyoruz. Evet. Sağolunuz gerçekten.
Teşekkür ederiz. Görevimiz.
Bugün Güray Hocam bize ulaşan dinleyicimiz de Hollanda'dan Mustafa Özcamuzcu oldu. Aradığı için teşekkür ediyoruz. Duyuralım, Timur ve Devleti adlı kitabı yollayacağız. Mustafa Özcamuzcu adlı dinleyicimize Profesör Doktor İsmail Akan'ın kaleme aldığı bir kitap bu. Programımızın girişinde hocamız Güray Hocamız kitabın içeriğine ilişkin gerekli kısaca bilgileri bizlere zaten verdi. Bir mesajımız daha var. O mesajımızı da paylaşmak istiyorum ben şimdi sizlerle değerli dinleyicilerimiz. Eğer evet. Hocam uzunca bir mesaj. Hollanda'dan aramış dinleyicimiz. 50 senedir Avrupa'da yaşıyorum. Gözümüz kulağımız Türkiye'nin üzerinde. Olan bitene çok üzülüyoruz. Çünkü aynı senaryo tekrar oynanıyor ve olan bizim çocuklarımıza oluyor. Her gün şehit haberi geliyor. İçimiz yanıyor. Biz barış ve kardeşlik içinde yan yana yaşamayı isteyen insanlarız. Amerika Birleşik Devletleri, Rusya ve diğer Avrupa ülkeleri teröre ve teröriste destek vererek bu ülke üzerinde kirli oyunlarını oynamaya devam ediyorlar. Biz atalarımızla gurur duyuyoruz. Böyle şanlı ve korkusuz bir milletin evlatlarıyız diyoruz. Ama çocuklarımız böyle diyebilecekler mi? Bizi birbirimize düşürmeye çalışanlara karşı ne yapacağız diye soruyor size. Ben de soruyorum hocam. Tarihimize bakarak bu soruya ekliyorum. Tarihimize bakarak ne yapacağız hocam?
Evet. Dinleyicimiz tabii ki güncel bir meselenin tarihten hangi örneklerle çözülebileceğine dair tablolar anlatılmasından etkilenmiş olmalı. Ve gerçekten hepimiz de bu anlamda ümit var olmak zorundayız. Tarihteki sorunlardan daha küçük sorunlarla karşılaşmıyoruz elbette. Büyük sorunlar içerisindeyiz ama tarihteki öyle sorunlar vardır ki kıyas kabul etmez. Bugünden daha büyük sorunlardı onlar. Yani dünya tarihinde milletimizin tarihi çok önemli ve derin bir geçmişe sahiptir. Milletler manzumesi içerisinde en köklü geçmişe sahip topluluklardan birisinin ahfadıyız, torunlarıyız. Bu anlamda üzerimize düşen geçmiş tarih bilincini çok iyi bilmek, onun tecrübesinden faydalanmak ama bununla ilgili de ne yapılması gerekiyorsa tedbir amacıyla çocuklarımıza bu tarihi öğretmek, anlatmak, üzerimize düşen millet ve ülkemiz namına olan görevleri hakkıyla yerine getirmemiz halinde sorunun daha kolay çözüleceği kanaatindeyim.
Hocam tabii, az önce söylediğiniz gibi
büyük zaten bir millet yani. Evet. Hem potansiyel anlamda Türk milletinin etki sahası açısından baktığımızda merkezi bir kıtada, merkezi bir coğrafyada doğuda ve batıda dünyanın en merkezi ülkelerinden birisi olarak Türkiye'yi görüyoruz. Jeopolitik konumuyla dünyada herkesin gözünü diktiği bir coğrafya gerçekten de bu. Hani ilkokul kitaplarında okutulan bilgi gibi düşünülmesin. Gerçekten böyledir. Yani dünyanın ana hinterlandı üzerinde Doğu Akdeniz bölgesi antik dönemden bugüne dünyada hakimiyet mücadelelerinin her zaman sıcak olduğu bir coğrafyadır. Herhangi bir ada değiliz, herhangi bir ada ülkesi değiliz veya yarım ada ülkesi de değiliz bu anlamda baktığımızda. Çok daha ötesinde dünyanın kalp diyebileceğimiz her bakımdan insanlığın da merkezi olan işte hemen yanı başımızda paylaşılamayan topraklar diyebildiğimiz yeni tabirle Orta Doğu diye tabir edilen coğrafyanın ortasındayız. Bu da dünyada güç dengelerinin sürekli olarak bizim üzerimizden bilek güreşi yapmasına sebep olmaktadır.
Hocam bir de işte o öyle zor zaman destanları bir veri olarak kabul ettiğimizde örneğin Ergenekon destanı Türklerin ne kadar zor bir dönemden nasıl evet. bir çıkışa geçtiğini anlatıyor.
Yani esaret dönemleri vardır. Elbette çok zorluklar, faturalar ödenmiş dönemler vardır. Örnek verecek olursak mesela Moğol istilası döneminde Anadolu çok uzun bir süre istila edildi. Yaklaşık olarak baktığımızda 1243 yılından Osmanlı Devleti'nin Anadolu'da yeniden birliği sağlaması olayına Fatih dönemine kadardır neredeyse. Yani Yıldırım Beyazıt kısmen sağlayabilmiştir ama Fatih tamamlayabilmiştir. Anadolu'da yeniden bir birlik ve her anlamda birlik tabii ki Fatih döneminde gerçekleşmiştir ve tam anlamıyla Osmanlı Devleti'nin büyük bir devlet olma iddiası Fatih dönemine aittir. Yani evet. Hatta dünya çapında bir güç olduğunu Fatih ispatlamıştır. Çünkü merkezi kıtayı ele geçirmiştir Fatih, evet. Fethetmiştir.
Hocam dinleyicilerimiz bugün biraz dertli. Hollanda'dan bir başka dinleyicimizin de şöyle bir tespiti var. Onu da paylaşalım sizinle ve diğer dinleyicilerimizle. Hollanda yayın kuruluşlarında özellikle son zamanlarda ülkemiz hakkında kin ve nefret dolu yayınlar yapılıyor. Biz buna çok üzülüyoruz. Burada çocuklarımız, gençlerimiz zor durumda kalıyor. Özellikle onlar çok etkileniyor ve PKK'yı besleyen ve destekleyenler unutmasınlar ki terör sonunda dönüp onları da vurur diye bence son derecede doğru bir tespit yapmış dinleyicimiz.
Evet, şöyle konuyla ilgili de bir ekleme yaparak devam edelim. Türk tarihinde yapılan savaşlar, mücadeleler ve rekabetler bir millet için, düzeni korumak için, dünyada düzen bozmak için değil, tam aksine düzen kurmak ve ıslah etmek için yapılan mücadelelerdir, savaşlardır. Çoğunlukla da zorda kalınmadığı sürece savaşa başvurulmamıştır. Gelenekte de bu vardır, mitolojide de vardır. Mesela Oğuz Kağan çok zorda kalmayınca savaşa veya zora, güce başvurmamıştır, şiddete başvurmamıştır. Zorunlu durumlarda iş başa düştü dediğimiz şekilde ifade edilebilecek hallerde savaş kaçınılmaz olmuştur.
Atilla da öyle hocam.
Yani savunma savaşları çoğunluktadır diyebiliriz. Yani saldırı savaşları değildir. Türk tarihinin en büyük savaşları savunma savaşlarıdır baktığımızda. Terör harekatı diyebildiğimiz olaylar tarihte de vardır. Yani bugün adına terör dediğimiz şeyin benzerini tarihte de görüyoruz.
Hasan Sabbah'ı anlattınız hocam.
Evet.
Alamut Kalesi'ni.
Her zaman olabilmiştir. Suikastler dünya tarihinin her bölgesinde, Bizans'ta da, Roma'da da vardır. Orta Çağ Avrupa'sında, Selçuklular çağında işte Haşhaşiler terör hareketi başlatmışlardır. Haçlılar zamanında vardır. Anadolu'da ve Orta Doğu'da her zaman olmuştur. Yine Çin'de vardır, Rusya'da vardır. Yani entrika ve terör dediğimiz şeyler her coğrafyanın kendi içerisinde, kendine özgü şekilde bulunmuştur. Model olarak, ad olarak farklı isimlerle anılmıştır ama Hindistan'da da vardır mesela. Baktığımızda orada da pek çok korsanlık faaliyetinin terör şeklinde adlandırılması pekala mümkündür. Yine Orta Doğu'da Osmanlı Devleti'nin savaştığı pek çok terör olayından bahsedebiliriz. Yani diyelim ki ticaret gemisi gönderiyorsunuz İstanbul'dan İskenderiye'ye. Yolda korsanlar yağmalıyor. Bu teröristlik değil de nedir? Yani adı korsan ama işte terörize bir faaliyettir. İnsanları öldürüyor, ticaret mallarına el koyuyor, silahsızları cezalandırmış, gemilerini batırmış, yağmalamış oluyor. Bu tam anlamıyla korsan bir şövalyelik dediğimiz şeyler de olabiliyor. Korsan bir yapıdır. Haramilik dediğimiz şey de böyledir. Yani harami grupları, eşkıya grupları bu şekilde adlandırılmıştır.
Hocam biz konumuza dönelim. Kültürler ve medeniyetler arası destanlar konusunda farklılıklar incelediğinizde ne tür farklılıklar görünüyor?
Türk destanlarında destan kahramanlarının en bariz özelliklerinden birisi olağanüstü özellikler göstermekle birlikte realist kimlikleri de vardır. Yer yer tabii davranırlar, duygusaldırlar, insan gibi yaşarlar ve insan gibi davranırlar, akılcıdırlar. Mesela Oğuz Kağan bunun tam bir temsilcisidir. Kahramandır. Evet, bir milleti haksızlığa uğrayanların hakkını kurtarmaktadır. Ama kas gücü de yüksek bir insan olduğu için çok güçlüdür. Ancak bu gücünü kaba şekilde kullanmaz. Aklıyla beraber kullanır. Yani gücünü akılla birleştiren bir model vardır destanda. Ondan dolayı diyoruz ki biz bu destanlar şehzade eğitiminde de kullanılan metinlerdi. Yani çok özel eğitimlerde kullanılıyorlardı. Rastgele bir uydurma destan yapısı yoktur birçok Türk destanında. Yazma destanlarımız da vardır, yazılmış olan destanlar da vardır. Ama bunun yanı sıra biz burada mitolojik kaynaktan gelen, efsane tarzındaki sözlü rivayetlerden gelen destanları değerlendirdiğimizde destanın çekirdeğinde bir ana unsur olduğunu görüyoruz. Ana tarih olayı olduğunu görüyoruz. Örneğin Türklerin İslamiyet'e girişine dair destan. Hun İmparatorluğu'nun en güçlü hükümdarına dair bir destan. bir peygambere, Türklerin atası kabul edilen bir peygambere dair destan, yaratılış destanı, yani Hazreti Adem ve Havva olayını anlatan Türk destanı, dünyanın yaratılışını anlatan Türk destanları var. Demek ki dünyada başka toplumlarında yaratılış destanları var. Bir de kendi kültürümüze, tarihimize ait olan yaratılış destanları var. Bunlara baktığımız zaman burada da biz temel unsurlar açısından peygambere atıf yapan işaretler var. Yani tek tanrılığa işaret var. Tabii ki totemlik işaretleri de var. Mesela Türklerde değer verilen tabiattan varlıklar da oluyor. Bir ağaç olabilir, bir taş olabilir, bir hayvan olabilir. Diğer hayvanlardan daha farklı değer verilmiş olan Türk kültüründe de varlıklar var. Mesela kartal değerlidir. Çift başlı kartal vardır Selçuklu bayrağında da. Ondan sonra bazı dönemlerde de silahlar, ok, yay veyahut da süngü değer kazanmıştır. O da bir alem, yani işaret olarak kullanılmıştır. Türk boylarında biz gök cisimlerinin de bir anlam taşıdığını görüyoruz. Gökteki yıldızların bu anlamda.
Hocam kutup yıldızı ya da demir kazık,
evet,
dediğimiz, evet.
Evet. Güçlü varlıkların, arslan gibi yırtıcı bazı varlıklarında değer taşıdığını, destanlarda da bol miktarda yer aldığını görüyoruz.
Hocam şu söylenebilir mi? Oğuz Türklerin yaratılış destanı, Oğuz Kağan destanının adı ve Oğuz Kağan'ın 6 tane oğlundan gelir. Bu net midir? Bu şekilde ifade edebilir miyiz dinleyicilerimize?
Evet, destan böyledir. Bu şekildedir ve Oğuzlar dediğimiz topluluğun, Türkmen topluluğunun temelinde de Oğuz Kağan'ın bu 6 oğlu vardır. Ve bunlardan türemiştir 24 Oğuz boyu.
Hocam üçü başka bir yani
başka bir topluluğa dönüşmesiyle ilgili.
Üçü başka, evet hocam. Evet.
Kol olarak baktığımızda Oğuzlar dediğimiz topluluk içerisinde de hangi Oğuzlar veya Türk toplulukları vardır? Ayırt ederek yukarıdan aşağı listelersek dediğiniz gibi hepsinin Oğuzlar çatısı altında 24 Oğuz boyu dışında da olanları olduğunu düşünürsek biraz daha şemayı genişletmiş oluyoruz. Türk milletinin hepsi Oğuzlardan ibaret olmadığı için, yani peçenekler her ne kadar o 24 Oğuz boyu içerisinde sayılıyorsa da apayrı bir millet kadar büyüklükte, yani kol olarak baktığımızda Türgişler orada yok. Karluklar bulunmuyor. Yine Büyük Oğuz beyleri ve boyları muhtemelen şöyle bir şey de hemen söylememizde yarar var. Oğuz Kağan İslamiyet'ten önceki dönemin kahramanı olduğu için bizim bildiğimiz Metehan öncesine kadar uzanan Türk topluluklarıyla da ilgili olmalıdır. Çünkü kuşatıcı bir lider olarak bütün Türk topluluklarında Oğuz Kağan destanı vardır.
Hocam tarihsel kaynaklarda da Matung'un ya da Bagatur'un ya da Metehan'ın da diğer Türk topluluklarını bir araya getirdikten sonra Çin üzerinde hakimiyet kurdu. Tarihsel kaynaklarda da Çin kaynaklarında da var. Destanda,
evet,
da var.
Dünyaya hükmediyor sonuçta. Yani Çin'e hükmeden o dönem dünyaya da hükmetmiş oluyor. Ve böylece dünyanın tek başına hakimi oluyor, yön veriyor. Bu bakımdan biz Türk topluluklarının tamamının da itaat ettiğini söyleyebiliriz. Akrabadır sonuçta Oğuz Kağan'ın. Doğrudan neslinden gelmemiş olabilir. Çünkü Oğuz Kağan'dan önce mutlak surette, yani milattan önce 200'lü yıllardan daha önceye ait olan Türkler var. İskitler var mesela, değil mi?
Tabii hocam. İşte, evet.
Hunlara gelmeden önce bahsedeceğimiz bir takım unsurlar var. Biz oraya bağlanabilir diye düşünüyoruz destanı. Hem Metehan'a götürebiliriz ama işte az önce belirttiğim gibi diğer görüşü de dikkate almamız lazım. Burada vurgulamamız gereken şeylerden birisi şu. Oğuz Kağan tarzında destanlarımızda görülen kahramanlar, mesela Satuk Burahan'a bakalım. Satuk Burahan destanında bir akılcılık da vardır. Rasyonel bir düşünce yer aldığını görüyoruz. Destanda nasıl olur bu? Siyasi ilişkilerde, ikili ilişkilerde dahilik yeteneği görülür. Kurnazca hareketler yapar.
Diplomasi yani hocam.
Diplomasi yapar, evet, yani. Evet. Bu şekilde. Dolayısıyla dinleyicilerimizin sorduğu soruyla da ilgili. Biz kendi kültürümüzde yer alan diplomasi örneklerini çok iyi öğretmeliyiz çocuklarımıza. Kendimiz de bilmeliyiz. Mesela daha önce belirttik. önceki programlarımızda Battal Name'den bahsettik, Battal Gazi'den bahsettik. Ama Battal Gazi'nin yapmış olduğu manevralardan Battal Name'deki unsurlardan yeterince bahsetmedik.
Evet. Hocam burada bir ara verelim destanlar konusuna. Belki önümüzdeki programlarda tekrar döneriz. Türk Tarih Kurumu Başkan Yardımcısı ve Gazi Üniversitesi Öğretim Üyesi Doçent Doktor Güray Kırpık hocamıza çok teşekkür ediyoruz. Hocam sağ olunuz. Ağzınıza sağlık, ayağınıza sağlık.
Siz sağ olun, ben teşekkür ederim.
Ve değerli dinleyicilerimiz, önümüzdeki hafta görüşmeyi umuyoruz. Şimdilik hoşçakalınız.
Tarihinin izinde.